Merhaba kıymetli dinleyenler. Gazali Mektebi'nin yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Gazali, İslam dünyasının derin düşünce atlasında parlayan bir yıldızdır. 11. yüzyılın büyük alimi, felsefe, tasavvuf, eğitim ve ahlak alanlarında derin izler bırakan bir isimdir. Hem bilginin hem de maneviyatın derinliklerine inen Gazali, çağının ötesine uzanan bir ilim ve irfan kaynağıdır. Eserlerinde felsefi sorgulamalarıyla öne çıkan Gazali, dönemindeki felsefi tartışmalara değerli katkılarda bulunmuş, aynı zamanda İslam dünyasında bilim ve din arasındaki dengeyi sağlamaya çalışmıştır. Onun tasavvufi yaklaşımı, manevi derinliği ve ahlaki düşünceleri insanların ruhsal arayışlarına da rehberlik etmiş, günümüzde de önemli bir ilham kaynağı olmuştur. Gazali'nin en bilinen eserlerinden biri olan İhya-i Ulumiddin, manevi yaşamın düzenlenmesi, ahlaki mükemmeliyet ve ruhsal derinlik konularında eşsiz bir kılavuz olarak da kabul edilir. Onun düşünceleri geçmişten günümüze İslam dünyasının zihinsel haritasını derinden etkilemiş, modern dünyada bile fikirleriyle bizlere iz bırakmıştır. Gazali, tarihte ve günümüzde hala tartışılan, öğrenilen ve derinlemesine keşfedilen bir düşünürdür. Onun yolculuğuna katılmak, İslam dünyasının zengin mirasını anlamak ve onun fikirlerinden aynı zamanda ilham almak demektir. Bizler de bu yolculuğu Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü Sayın Mehmet Büyükmutu Hocamızın riyasetinde gerçekleştiriyoruz. Kıymetli Hocam, yeni bölüme Gazali Mektebi'ne hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.
Hoş bulduk Safa kardeşim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Efendim bu bizim üçüncü bölümümüz artık Gazali Mektebi'nde. Geçtiğimiz bölümlerde konuştuğumuz konuları kısaca bir hülasa edelim. Ardından sözü size bırakacağız. İlk bölümden bu tarafa genel bir İslam alimi portresi çizmeye çalıştık kıymetli hocam. Burada önemli bazı kavramları not ettik ve aktardık. Akabinde İlimlerin tasnifi konusuna geldik. İlimlerin tasnifine doğru bir ilerleyiş kaydettik. Oradan tasavvufa bir geçiş yaptık ki tasavvuf Gazali'nin hayatında en önemli kırılma noktalarından bir tanesi. İnşallah uzun uzun konuşacağımız konulardan da bir tanesi. Ve son olaraksa tasavvuf ve şeriat ilişkisine değinmiştik ikinci bölümün sonunda. Bu noktadan tekrar devam etmek niyetindeyim. Tasavvuf ve şeriat ilişkisi noktasında. Çünkü epey tartışmalı da bir konu. Evet. Tasavvuf ve şeriat yan yana geldiğinde nasıl dururlar? Tasavvuf ayrı bir şey, şeriat ayrı bir şey mi? Tasavvufta ileri gittiğinizde şeriatta geri mi gidersiniz? Şeriatta ileri gittiğinizde tasavvufta mı geri gidersiniz? Birbirini etkileyen bir denklem mi vardır burada? Neler söylersiniz? Söz sizde, buyursunlar hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî allama bil kalem ve sallallahu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem kardeşim, teşekkür ederim. Önceki bölümde tam dediğiniz noktada bir ara noktası koymuştuk. Tasavvuf ve tarikat esasında günümüzde tasavvuf diye daha çok ifade ediliyor ancak bunun hakikati tarikattır. Şöyle ki tarikat ve şeriat, yani tasavvuf ve fıkıh, birbirinin ne rakibidir ne de birbirinin mukabilidir. Birbirinin mütemmim cüzü, yani birbirini tamamlayan parçalarıdır. Ve birbiriyle iç içe geçmiş durumdadır. Biz asr-ı saadete Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı döneme baktığımız zaman tasavvuf derdinde olan müştehi sahabiler veya gecesini gündüzünü ibadetle tezyin eden ashab-ı kiram efendilerimiz içerisinden biraz da fıkıhla ilgileneyim, İslam'ın muamelat boyutuyla iştigal edeyim diyen sahabiler görüyoruz. Tamamıyla gecesi ve gündüzüyle ibadet eden sahabilerin gündüzünde Allah Teala'nın ortaya koymuş oldukları hükümleri, helal ve haramları hayatını idame ettiren, helalleri yaşayıp haramlardan imtina eden sahabilerini görüyoruz. Bu tasavvuf meselesi özellikle insanın Müslümanca yaşamasını daha çok ifade ediyor. Yani biz bir çerçeve çizecek ve bir tanım yapacak olursak şayet, tasavvuf yani tarikat sadece bir zümrenin gecesiyle evradı, gündüzüyle muhtelif ibadetlerini, yani gecesiyle kaim, ibadetleriyle kaim, gündüzüyle saim olan, oruçlu olan kimselerin dünyevi hiçbir şeyle meşgul olmayıp başında takke, elinde tesbih, sırtında cübbe, tamamıyla görüntüden ibaret, tesbih ve takkeden müteşekkil bir hayatını kastetmiş olmuyoruz. Tasavvufu buna indirgememiz de zaten mümkün değil. Bu sebeple tasavvuf dediğimiz şey esasında hayattan bigane ve ayrı olan bir olgu, bir yaşam tarzı değil. Bilakis hayatı tezyin eden ve bir Müslümanı şeriatı tam manasıyla dört dörtlük yaşaması mukabilinde ahirete hazırlayan bir unsurdur. Bundan dolayı şeriat ve tarikat birbirinden mukabil, birbirinden ayrı bir süreç ve serüven izlememiştir her zaman. Bilakis tarikat artık Hicri 2. asırdan itibaren bu ilimlerin tasnif edilip branşlaşması süreci içerisinde adı konulmuş, sonradan adı konulmuş. Yani önceden hal ilmiyken, önceden hayatın ta içindeyken sonrasında artık teorik bir zemini oturtulma ihtiyacı hissedilmiş.
Hicri 2. yüzyıldan başlıyor.
Takribi yani. Olarak.
Onun öncesinde zühd hayatı olarak.
Tabii zühd hayatı olarak ediyor. Zaten devam ediyor.
Uygulamada zaten var.
Tabii.
Pratikte zaten var. Teorik olarak. İlimlerin tasnifi noktasında da belki orada artık tasavvuf deniliyor buna.
Adı konulmuş oluyor. Anlamda.
Teşekkül ediyor.
Ve hatta nereden çıkarılıyor tasavvuf? Hangi ilmin münderecatı içerisinden, hangi ilmin genel kapsam içerisinden çıkarılıyor? Fıkıh ilminin içinden çıkarılıyor. Mesela önceki derslerde bahsi geçmişti. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Hicri 2. asırda vefat ediyor. Fıkhı tanımlarken marifetün nefsi maliha ve maliha diyor. Yani bir kimsenin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi umumi manası itibariyle fıkıhtır diyor. Bu aynı zamanda tasavvufun da adı. Yani bir kimsenin salt olarak bilmesi fıkıh değildir. Bildiklerini fiile dökmesi, yani hukuki bir karşılığının olması, adli bir vaka olması tabiri caizse bir fıkıh kapsamına girecektir. Amele dökülmeyen herhangi bir şeyin fıkıhla ilgilenmesi, fıkhın ona mukabil olması veya müdahale etmesi söz konusu değil. Bunu şöyle kategorize edebiliriz. Günah veya sevap getirisi olabilmesi için herhangi bir fiilin, yani bir şeyin günah veya bir şeyin sevapla tavsif edilebilmesi için onun muhakkak surette bir kul tarafından sadır olarak yapılması gerekiyor. Kişi namaz kılmamanın günah olduğunu bilir. Fakat kişinin namaz kılmamayı günah olduğunu bilmesi onun için bir günah değildir. Namaz kılmadığı zaman Allah muhafaza. Bir Müslüman zaten namaz kılar ama namaz kılmaması günahı irtikab etmesidir. Veya bir kimsenin oruç tutmasını, geceleyin ibadet etmesinin sevap olduğunu bilir. Fakat bu kişi bu bilgisine rağmen bununla amel etmiyorsa sevap olarak bir karşılığı yoktur. Günah olarak bir karşılığı da yoktur. O yüzden fıkıh dediğimiz şey diyor Ebu Hanife, amelin ötesinde bilmedir diyor. Bir hassasiyet oluşturmadır. Kişinin arka planında yapacağı ibadetleri ahiret merkezli olarak hayatını idame ettirmesidir diyor. Bundan dolayı hani ilk sorunuzun cevabı kabilinde tarikat ve şeriat birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız olgular değil. Şeriat bu işin tamamıyla fıkhi tarafı, tarikat bu işin tamamıyla ibadet tarafını, ahirete dönük tarafını tezyin eder diyerek bir ayrım yapacak olursak ki günümüzde maalesef öyle. Şeriatı biz tamamıyla fıkıhtan mündemiş unsurlardan, helal ve haramlardan, hukuki meselelerden, yani fıkhın bütün konulardan ibaret görüp tarikatı, yani tasavvufu bundan ayıracak olursak şayet, günümüzde olduğu gibi şöyle bir durumla karşı karşıya kalırız. İbadetler camiye, tarikat ve tasavvuf tekkeye, muhtelif diğer şeylerde hayata dönüktür. Hayat tamamıyla tarikattan, şeriattan ayrıdır ve uzaktır gibi bir ayrımın içerisine girmiş oluruz. Oysa İslam'ın müdahil olmadığı hiçbir alan, hiçbir unsur yok. Yani tarikat tekkeye veya dergaha, ilim medreseye, ibadet ise camiye hapsedildiği zaman ilim tasavvuftan, ibadet hayatın bizatihi kendisinden tecrit edilmiş olur.
Yani İslam'ın yapmaya çalıştığı şey zaten fikirde de bir vahdete ulaşmak. Evet. Müslümanın dünyayı okuma biçimi İslam üzerinden olacağı için dolayısıyla İslam'ın dışında kalan hiçbir şeyin olması söz konusu değil.
Söz konusu değil. Mesela İmam Muhammed rahmetullahi aleyhi tasavvuf, tarikat yani zühdle alakalı bir kitap yazılması istendiğinde o kendisi diyor ki ben size helaller ve haramlarla alakalı kitabül beyya. Evet. Yani alışveriş hukukunu yazdım diyor. Hı hı. Şimdi İmam Muhammed orada evrad-ı ezkardan bahsetmiyor. Manevi bir dersten veya kalp eğitiminden bahsetmiyor. Bir şeyhten, bir tarikattan bahsetmiyor. Salt olarak diyor ki helaller ve haramlara, yani kazandıklarınızın helal ve haram çerçevesinde cereyan etmesine dikkat ettiğiniz vakit bu sizin manevi tekamülünüzle beraberinde getirecektir diyor. Hal böyle olunca biz tasavvufu günümüzde özellikle maalesef öyle uzak, erişilmesi mümkün olmayan bir fil dişi kulesinde tasavvur ettik ki bir burjuva oluştu bununla maalesef.
Tasavvuf yani, ile alakalı tasavvuf, söylüyorsunuz
yani,
değil mi?
Mutasavvuf, bir mutasavvuf denildiğinde, bir mürit, bir mürşit, bir derviş denildiğinde artık bu ulaşılması ve erişilmesi mümkün olmayan bir mertebedir diyerek bundan uzaklaştırdık kendimizi. Halbuki Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselama bir bedevi geliyor İslam'ın ilk yıllarında. Cenab-ı Peygamber'e diyor ki aleyhissalatü vesselam'a bana diyor İslam'ı anlat. Cenab-ı Peygamber'e de mukabilen Allah Teala'ya iman etmen, kelime-i şehadet getirerek yani benim de peygamber olduğunu kabul etmendir buyuruyor. Peki bunu kabul ettim diyor. Başka isteyeceğim bir şey var mı diyor, söyleyeceğim, yapmam gereken. Günde 5 vakit, gecesi ve gündüzüyle beraber 5 vakit namaz kılman diyor. Peki diyor, bunun haricinde yapmam gereken başka bir şey var mı diyor. Bunu da kabul ediyorum diyor. Arkasından senede bir ay Ramazan ayında oruç tutman diyor. Peki diyor, bunun haricinde yapmam gereken bir şey var mı diyor. Eğer imkanın müsait ise senede bir defa da şartlarını yerine getirmen mukabilinde hacca gelmen. Peki bunun haricinde başka bir şey var mı diyor. Bir de malının 1/40'ından zekat vermendir diyor. O yeni Müslüman olan bu kimse diyor ki Cenab-ı Peygamber'e, bu dediklerini yaparım. Kelime-i şehadeti getiririm. Günde 5 vakit namazı kılarım. Zekatımı 1/40 olacak şekilde veririm. Senede bir ayda oruç tutarım. İmkanım olursa hacı da yaparım. Ama diyor, bundan ötesinde 5 vakit 6 vakti, yani ilaveten bir namaz daha, 30 gün orucun haricinde başka bir oruç, 1/40 zekatın haricinde başka bir sadaka vermemek kaydıyla iman ederim diyor. Bunun üzerinde herhangi bir şey yapmam diye ifade ediyor. Cenab-ı Peygamber de bunu tasdik ederek, doğrulayarak ayrılıyor oradan. Devamında Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, eğer diyor bu kimse dediğini yapacak olursa, dediklerine sadık kalırsa şayet cennete girmiştir. Hatta şöyle ifade ediliyor: dünyadayken cennetlik görmek isteyen kimse bu kimseye baksın diye de ifade ediliyor. Şimdi burada Cenab-ı Peygamber bir gece ibadetinden, gündüz ibadetinden, bir tasavvuftan, yani Müslümanlığı zorlaştıracak bir şeyden bahsetmiyor. Bizim günümüzde tasavvuf dediğimiz şey esasında, özetlemek gerekirse, sahabe kıvamında Müslümanlığı yaşamak. Ahiret merkezli hayatı idame ettirmek. Daha çok.
Biraz da sanki burada netlik ön plana çıkıyor gibi geldi bana hocam. Açacak olursak şöyle, şeriat ve tarikat konusunda bir ayrım olduğunu kabul edecek olursak, şeriat kısmında, tırnak içerisinde söylüyorum tabii bunların hepsini, şeriat kısmında indirgemeci bir tavır sergilendiği görünüyor. Yani aslında şeriat dahilinde kaldığınızda tasavvufun ağır yüklerinden azade oluyorsunuz yaklaşımı. Tarikatta biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi elitist bir yaklaşımla herkesin sufi olamayacağını, tasavvufa dahil olamayacağını, bu işlerin kolay olmayacağını, zor olduğunu ve bir dayatmanın da belki, yine tırnak içerisinde bunları ifade ediyorum, bütününü kapsayacak şekilde değil, bizlerin önüne, insanların önüne bu geldiği zaman zaten genellikle ne derler, bu işi yaşayan ve görünür olmayan, işine bakan insanlar tarafından değil ya da kitleler tarafından değil, bu mevzuları köpürtmek için ortaya çıkan bir takım kişi, kurumlar ve yapılar tarafından bu tartışmalar arasında öne sürüldüğünü de görebiliyoruz. Fakat insanların zihninde de bir ayrım yapan nokta var. Biraz önce bahsettiğiniz bir bedevinin Efendimiz'e gelip bu soruları sorması, şeriat kanadında deniliyor ki aslında bu kadar basit bir İslam var fakat tasavvuf bu işi çok zor bir noktaya çekiyor deniyor. Burada bir artık anlaşmazlık söz konusu oluyor. Tarikat da işte benim ilk etapta aklıma gelen şey, derecat hasebiyle dileyenler yüksek derece arzusundaysa eğer, manevi irtifa kazanmak istiyorsa eğer, bu yolda seçebilir şeklinde bir tavır sergiliyor. Bu konuda neler söylersiniz?
Burada şöyle bir durum söz konusu oluyor. Biz yaşadığımız dönemde materyal düşünceden maalesef azade olamıyoruz. Yani düşündüğümüz herhangi bir şey varsa bunun somut bir karşılığının olması veya takip ettiğimiz, tabi olduğumuz bir olgu, bir fikir, bir yöneliş varsa bunun somut bir karşılığının olması, bir ekol varsa bir okulunun olması gerekir, bir mektebin olması gerekir gibi, bazen ifade ettiğiniz gibi indirgemeci yaklaşım veya somutlaştırma içgüdüsünden kaynaklanıyor. Pozitivist yaklaşımın maalesef burada bir etkisi söz konusu. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabıyla otururken, yanlış kalmadıysa şayet hatırımda, şimdi yanınıza gelecek olan kimse cennetliktir buyuruyor. Bir kimse tanıyan oradaki sahabelerden, diyorlar ki içlerinden, galiba gelecek olan ya Ebu Bekir'dir radıyallahu anh, ya Hazreti Ömer'dir, ya da işte bilinen sahabelerden birisidir. Hiç bilmedikleri birisi geliyor. Sonra ertesi gün bu tekrar cereyan ediyor. Şimdi içinize gelecek olan kimse cennetlik olan bir kimsedir. Allah Teala'nın cennete kabul ettiği bir kimsedir diyor. İkinci gün de aynı kimse geliyor. Üçüncü gün de aynısı olunca Abdullah İbni Ömer diyor ki, benim diyor bu adamın ne yaptığını mutlaka görmem lazım. Gecesiyle gündüzüyle bu adama vakıf olmam lazım diyerek takibi alıyor. Gidiyor bu kişinin evine, çalıyor kapısını, diyor ki ben diyor böyle böyle babamla kavga ettim. 3 günde eve gitmeyeceğime dair yemin ettim. Dolayısıyla gidecek herhangi bir yerim yok. Müsaade edersen bana yardımın olabilir mi diye soruyor. O sahabe de diyor ki tabii ki diyor, bizim evimiz müsait. Yani sorun değil, biz sizi ağırlayabiliriz diyor. Kabul ediyor. Abdullah İbni Ömer tabiri caizse röntgenini çekiyor. Her şeyle oturması, kalkması, ibadetleri, evrad-ı ezkar yani günlük ibadetleriyle beraber gündüz yaptığı ilaveten beş vakit namazın ötesinde bir şey yok. Gece bir vakit yani gece bir süre uyuyor, sonra kalkıyor, arkasından gece ibadetini yapıyor, teheccüd namazını kılıyor, sonrasında tekrar uyuyor. Ailesiyle alakalı ilişkileri devam ediyor. Gündelik hayatıyla alakalı muameleleri hakeza devam ediyor. En sonunda İbn Ömer itiraf etmek zorunda kalıyor. Diyor ki böyle böyle diyor. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam işte aranıza gelecek olan kimse cennetliktir dedi. Üç günde de sen geldin. Fakat üç gündür bakıyorum bizden yaptığın fazla bir şey yok. Normal namazını kılıyorsun. Normal gündelik hayatını devam ettiriyorsun. Gece ibadetlerini normal yapıyorsun. Bir müddetinde uyuyorsun. Bir müddetinde ibadet ediyorsun. Ne gündüzleri tamamen ibadetle meşgulsün ne de geceleri uyumaksızın sabaha kadar ibadetle meşgulsün. Yani bizim yaptığımızdan farklı bir şey yapmıyorsun. Bunun hikmeti nedir? Nitekim ben bunu öğrenmek için geldim. Bunu da sağlayabilmek için evden ayrıldığımı sana ifade etmek zorunda kaldım. Mazur görürsen diyor. O da diyor estağfurullah diyor. Öncelikle diyor Allah Teala böyle bir ikramda bulunacaksa, Cenab-ı Peygamber böyle bir taltifte bulunduysa hamdü sena ederim diyor. Benim diyor yaptığım ibadetlerden gördüğün gibi başka bir şey yok diyor. Ama diyor ben Cenab-ı Peygamber'den şunu duymuştum. Sevdiğimi Allah için seviyorum. Buğz ettiğimden de Allah için buğz ediyorum. El hubbu fillah vel buğzu fillah. Eğer Allah Teala diğer ibadetlerimden hali olarak kabul edeceği herhangi bir ibadetim varsa kimseye kin, nefret, düşmanlık beslemiyorum. Sevdiklerimi Allah için seviyorum. Buğz ettiklerimden de şahsi bir ikbal ve istikbal kaygısı için değil, salt olarak rıza indillah buğz ediyorum. Yaptığım her şeyde Allah rızası vardır diyor. Şimdi şeriat dediğimiz şey ile tarikat dediğimiz şeyin özü budur. Yani bir kimse günlük yapması gereken ibadetlerden hali ve bağımsız olarak sabaha kadar evradı ezkar da çekse bu adam Müslüman olarak vazifesini yapmış değildir. Sabaha kadar gece 12'den gündüz şu anda takriben 6.30'da falan imsak galiba oluyor. Sabah 6.30'a kadar teheccüd namazıyla, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, muhtelif ibadetlerle meşgul olup sabah namazını kılmadan güneş doğarsa bu adamın gece kıldığı ibadetler iki rekatlık bir sabah namazı yerine geçmeyecek. Veya bir kimse senenin 11 ayını oruçla geçirse, gündüzleri oruç ve hatta geceleri de ibadetle geçirip Ramazan ayında farz olan orucunu tutmadığı müddetçe bu kimse üzerindeki farz olan Ramazan orucunu yerine getirmiş olmayacak. Bak tasavvufi yaşantısı var. Bu ki bir kimse Zilhicce'nin 8'i ile 12'si arasında yapması gereken hac ibadetini yani Arafat'ta vakfesini, Mina'da şeytan taşlamasını, ifaza ziyaret tavafını ve diğer menasik dediğimiz hac ibadetiyle yapması gereken fiilleri o süre zarfında şayet yapmadıysa bu kişi 360 gün boyunca Kabe-i Muazzama'yı tavaf etse, Cebel-i Rahme'de vakfe yapar gibi dua etse bile bu kimsenin yaptığı bütün ibadetler o 3-4 günde yapılacak olan bir vakfe, şeytan taşlama ve ifaza tavafı yani hac ibadeti yerine geçmeyecek. Bir kimse sabaha kadar ibadet etse kılacağı 2 rekatlık farz namazının yerine yine geçmeyecek. O yüzden tarikat dediğimiz şey şeriatı bir kenara koymak suretiyle Allah'a yaklaşmak demek değil. Allah'ı haşa kandırmak ve aldatmak suretiyle onun farzlarını kenara koyarak günümüzde çok söyleniyor ya kalbim temiz olsun yeter diyerek ona yaklaşmak değil. Bize Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ela ya'lem men halak ve huvel latiful habir. Yaratan yarattığını bilmez mi derken yaratan Allah Teala yarattığının yaratanına nasıl yaklaşacağını da biliyor. Günlük olarak veya senelik olarak veya mali olarak yapmamız gerekenler itibariyle nasıl bir ibadet edersek şu beden mekanizmasının veya dünyevi hayat idame ettirdiğimiz sürecin nasıl Allah Teala'ya endeksli ve merkezli bir şekilde ahirete bizi ulaştıracağını da hakeza biliyor ve buna göre bize bir takvim, ibadet takvimi koyuyor.
Yani bir yerde artık kendini öteki üzerinden tarif etmek bizi hiçbir zaman kurtaracak bir tavır olmuyor. İslam evet. Belki burada bireyselliği önemsiyor ve burada tabii. İnsan Allah'la ilişkisinde biriciktir. Bu konuda da kendini en iyi insan bilir. Kalp temizliği yeterli değildir. Çünkü bahsettiğiniz üzere tasavvufta birçok haricen ibadet edebilirsiniz ama zamanla mukayyet Allah Teala'nın farz kılmış olduğu bazı ibadetler vardır. Mekanla mukayyet bunları istenilen şekilde yerine
İstenilen
getirmek.
İstenilen yerde ve istenilen zamanda.
Zamanda yerine getirmek gerekiyor. Şimdi kıymetli hocam, tasavvufla alakalı da çok güzel bir girizgah yaptık. Eklemek istediğiniz bir şey olursa ekleyebilirsiniz diyeyim. Gazali ve tasavvuf büyük bir yekun oluşturuyor aslına bakarsanız. Çünkü programın başında da zikrettim. Geçtiğimiz programlarda siz de zikrettiniz. Tasavvuf Gazali'nin hayatında çok önemli bir yere sahip. Onun hayatını ve eserlerinin, çalışmalarının, düşüncelerinin bugüne yansıması noktasında yönlendirici ve gidişatı değiştirici bir role de sahip diyebiliriz belki. Bu noktada uzun uzun konuşacağız. Gazali'nin hayatını konuşurken aslında tasavvufa büyük bir yer ayıracağız zaten. Orada çok önemli anlatılar da söz konusu. Ama biz şimdilik zamanımız da daralıyor. Bir 7 dakika 10 dakika vaktimiz var. Burada Gazali'nin tasavvuf anlayışına, tasavvufa yaklaşımına da biraz teberrüken değinsek ve öylece veda etsek nasıl olur? Tabii yoksa ki arzu ettiğiniz başka bir konu, şunu da halledelim, öyle devam edelim derseniz onu da konuşabiliriz.
Aslında Gazali'nin tasavvuf anlayışı oldukça geniş. Bence geniş. Şöyle, Gazali'yi tasavvufa yönlendiren unsur ve tasavvuf öncesinde, yani bir züht hayatı öncesinde Gazali neydi? Tasavvufa yönlendiren, tevcih eden unsur ne olmuştur? Belki kısmen buna değinebiliriz bu süre zarfında.
Zaten hayatında biz artık dördüncü programdan itibaren konuşmaya başlayacağız. İnşallah. Gazali'nin kronolojik, tarihsel olarak şu tarihte doğmuştur diyeceğiz ve artık vefatına kadar olan süreci ele alıp daha sonra eserleri, fikirleriyle, düşünceleriyle ilgilenmeye başlayacağımız uzun bir yolculuğun başlangıcını, temellerini atmış olacağız Allah izin verirse. O zaman bahsettiğiniz noktadan devam edelim. Gazali'yi tasavvufa yönlendiren müessirler neler olmuştur?
Efendim şimdi Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. Kullun müyesserun lima hulikale. Her bir kimse ahirette gideceği yer, dünyadayken sa'id veya şakî, günahkar veya salih bir zat, her ne olacaksa yaratıldığına uygun şekilde amel etmesi müyesser kılınır. Yani bir kimse ahirette nereye gidecekse dünyada gideceği yer kendisine kolaylaştırılır. Cennetlik bir kimse nihayetinde cennete götürecek amellerle, cehenneme gidecekse şayet bir kimse amelleri itibariyle, bu kimseye cehenneme gidecek fiillere süslenir, tezyin edilir, onlar ona kolaylaştırılır. Şimdi biz büyük ulemaya, zatlara baktığımız zaman Gazali bunlardan bir tanesi. Mevlana Celaleddin Rumi bunlardan bir tanesi. Yakın zamanda vefat eden, yani yakın zamanda dediğim bizden önce belki, vefat eden Necip Fazıl Üstad bunlardan bir tanesi. Bu kimselerin her birisinin hayatında dönüm noktası diyebileceğimiz, kendilerinin ondan öncesi ve ondan sonrası diye ayırdığı, ömürlerini ikiye böldükleri bir süreç olmuştur. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi rahmetullahi aleyh yaşadığı dönemde pozitif ilimlerin, akli ve nakli ilimlerin tamamında zirveye ulaşmış bir kimse. Yani Celaleddin Rumi merhum sadece bir mutasavvıf değil, o dönemin aynı zamanda medrese hocası.
Gazali ile de büyük bir benzerlik taşıyor aslında.
Benzerlik
burada,
taşıyor. Dolayısıyla o dönemde bir ders ağam gibi. Etrafında talebeleri olan, sözü konuştuğu zaman makes bulan, halk tarafından sevilen ve ders verip talebe yetiştiren bir hoca. Kalem ve kelamıyla etkili olan bir müessir olan unsur yani. Fakat İmam Mevlana Celaleddin Rumi rahmetullahi aleyhte dönüm noktasını ifade eden durum Şems Tebrizi ile karşılaşmasıdır. Bunu birçok mütefekkir ifade ederken ateşle barutun karşılaşması diye ifade eder. Mesela o Konya'da Şekerizden Çarşısı'nda Şems Tebrizi ile karşılaşıp Şems Tebrizi Mevlana Celaleddin Rumi atıyla etrafında talebeleriyle giderken atın dizginini tutup işte bana söyle bakalım Bayezid-i Bistami mi büyüktür yoksa Cenab-ı Peygamber mi büyüktür sorusundan sonra efendim kendisine manevi yolun kapıları açılıyor. Orada tabii süreç isteyen dileyen kimseler araştırabilirler. Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin orada ifade edilemeyecek veya yazılamayacak veya herhangi bir beşerin tarif edemeyeceği bir dostluğu başlıyor. Veya Necip Fazıl Kısakürek merhumun Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile beraber buluşmaları, onunla ilk karşılaşması, yani Batı'da okuyup felsefenin zirvesine ulaşıp İslam tefekkürü ve Batı tefekkürü ve İslam tefekkürü gibi bir metin, öncesinde radyo konuşması, arkasından kitaba, kaleme dökülmüş, kitaplaştırılan bir eser yazan Necip Fazıl Kısakürek merhumun hayatında dönüm noktasını Abdülhakim Arvasi Hazretleri'yle karşılaşması.
Bir bakış.
Bir bakış sadece.
Neydi? Bana yakan gözlerle bir gelecek baktınız. Ruhuma büyük temel çivisini çaktınız.
Büyük temel çivisini çaktınız diyor. Mesela bu Necip Fazıl, Necip Fazıl yapan. Yani Kaldırımlar şairiyken bir çile üstadı yapıyor. Çileyi yazmasına vesile oluyor. Gazali'nin de mesela hayatında dönüm noktasını ifade eden, küçüklüğünden beri süre gelen bir hakikat arayışı olmasına rağmen onu bu hakikat arayışını tevsik edecek ve tasavvufa olan ilgisini küçüklüğünden beri o ruhuna, Necip Fazıl Üstad'ın ifade ettiği gibi ruhuna temel çivisini çakacak, o yaşantıyı Tuz şehrine dönerken yolunu kesen eşkıyalarla yaşıyor. Hatta İmam Gazali orada işte yolu eşkıyalar kesiyor. Sonrasında işte etrafındakilerle beraber Gazali de var. O eşkıya başına İmam Gazali rahmetullahi aleyh, henüz küçük yaşta, oldukça küçük, diyor ki bana diyor hiçbir şeyimi vermeyin diyor. Cebimde, heybemde, yanımda ne varsa alabilirsin ama diyor. Heybemde diyor benim kitaplarım var diyor.
Bana tabii sadece bu süreçte eşkıyalar kervanın yolunu kesiyor. Evet. Bütün malları alıyorlar.
Hepsini, her şeyi alıyorlar.
Her şeyi çalıyorlar. İmam Gazali gidip
sadece bunu rica ediyor.
Kitaplarını
diyor ki bana diyor aldıklarınız, çaldıklarınız her şey sizin olsun. Bana ait olan ne varsa sizin olsun ama diyor heybemde diyor benim daha önce okuduğum derslerin aldığım notları, talikatı var diyor. Ders notlarım var diyor. Bunu alırsanız diyor ben heder olurum. Heba olurum. Ben yok olurum diyor. Eşkıya da diyor ki madem diyor senin bütün varlık ve yokluğun, seni ayakta tutacak olan her şey bu çantadaki kitaplardır. Bu kitaplar yokken sen bir hiçsin diyor. O halde sen niye okudun diyor. O halde sen niye okudun diyor. İmam Gazali bunu daha sonra tarif ederken bu kişi Allah Teala'nın konuşturduğu bir kişidir. Diyor 3 sene sadece daha önce okuduğu ve ders notlarını aldığı ilimleri anlamak, anlamlandırmak, sorgulamak ve hakikat arayışına bir basamak olsun diye kendini bunları tekrar etmeye teksif ediyor. Arkasından İmam Gazali artık neşet etmeye başlıyor. Bu İmam Gazali'nin ifadesiyle bir dönüm noktasıdır.
Evet.
Yani onlar yoksa şayet, yani sen hiçbir şeysin. Bütün makam, mevki ve mansıbın bu çantadaki kitaplara, bütün ilmi birikimin bu heybedeki ders notlarından ibaretse şayet, bunu aldığı zaman bir kimse sen hiçbir şeysin. Bütün bilgisayara bilgileri yüklüyorsunuz. Fakat bilgisayar çöktüğü zaman veya bütün bilgiler silindiği zaman size hiçbir şey kalmıyorsa, okuduğunuz herhangi bir medresede, bir fakültede yazdıklarınız, çizdikleriniz, herhangi bir şeyiniz bütün kitaplara, defterlere mahsussa, bunlar alınında size bir şey kalmıyorsa, yapılan herhangi kayda değer bir şey yok demektir. Bu yüzden Gazali'nin de diğer kimselerde bahsettiğimiz Mevlana Celaleddin Rumi olsun ve diğer ulema olsun, mütefekkirler olsun, hayatının dönüm noktasını ifade eden bir süreç var. Tasavvufla belki Bismillah demesi burada başlıyor diyebiliriz. Dönüm noktasını ifade ediyor çünkü.
Evet, aslında hocam mevzu bahis tasavvuf olunca, tarikat olunca incelikler oradan görünmeye başlıyor. Ateş ve barut simgesi hakikaten çok özel ve güzel bir imgelem. Tasavvufta alegoriler zaten çok önemli bir yer kaplar. Bu noktada Gazali özelinde şöyle de bir şey geldi aklıma. Mevlana Celaleddin Rumi bir zatla karşılaşıyor. Necip Fazıl bir zatla karşılaşıyor. Evet. Onların farkındalığı, onların gerçeği görme, hakikate vakıf olma süreci bir kişi vesilesiyle oluyor. Fakat İmam Gazali'de yine bir kişi var orada, fakat asıl önemli olan olay. Yani burada iki şey de ortaya çıkıyor aslına bakarsanız. Bir, hakikatin kimden sadır olduğunun pek bir önemi yok. Bu fıkhi yönüne belki bir temellendirilebilecek bir şey olabilir İmam Gazali'nin. İkincisi de alimler Allah'ın ayetlerini en iyi okuyan kişilerdir. Evet. Yani orada bir kitap isteme olayından kendini inşa eden bir Gazali görüyoruz aslında. Bu noktada da çok önemli. Ama bu olay aynı zamanda tasavvuf konusunda ilk ateşin parladığı, kıvılcımın çıktığı yer olarak görülse de bazı insanlar tarafından, özellikle ilmi tartışmalar konusunda, özellikle Gazali'nin bu olayı yaşadıktan sonraki süreçte, o ilk hatta kalem çalışmasıdır bilgisi de yer alıyor kaynaklarda. Evet. Bunları 3 sene gibi bir zaman zarfında ezberledi. Artık her şeyi hafızasına nakşetti, yazıyor. Buradan hareketle de ezberci bir metodun, eğitim sisteminin başlangıcını teşkil ettiği noktasında da önemli eleştiriler var. Bunların hepsini tabii konuşacağız. İnşallah. Bugünlük bize ayrılan zamanın, sürenin sonuna geldik. Çok güzel bir noktayla da bitirdik aslında. Önümüzdeki bölümden itibaren galiba artık Gazali'nin hayatını konuşmaya başlayacağız. İnşallah. 3 bölüm boyunca Gazali öncesi süreci ele almaya gayret ettik. Alim portresi nasıl olur konuşmaya çalıştık ve ilimlerin tasnifi, teşekkülü, tasavvuf, şeriat kavramlarını konuştuk. Bunlar yürüyeceğimiz yolda bize yoldaşlık edecek önemli kavramlardı. Bütün açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Programın sonunda son sözlerinizi rica edelim ve dördüncü programa yeni yürüyüşümüze doğru giderken kısa bir ara verelim.
Sadece şunu ifade etmek gerekiyor. Başlangıç noktamız tarikat ve şeriat olduğu için belki bununla bitirmek daha isabetli olabilir. Lütfen. Söyleyeceklerim de aklıma gelenler biraz bundan ibaret. Yani biz tarikatı şeriattan bağımsız görme lüksüne sahip değiliz. Tarikat ve şeriatı hayattan biğane görüp bir kimsenin mutasavvıf veya derviş olamam diyerek ise yani ümitsizliğe katılma gibi bir lüksü söz konusu değildir. Nitekim İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh'in mektubatı yazmaya sevk eden gayreti diniyesi ne kadar tasavvufa dair bir örnekse, Aziz Mahmud Tudayi Hazretleri Rahmetullahi Aleyh'i sırtında bir ciğer alıp çarşıda satmaya iten, bütün makam mevkisini bir kenara iten unsur da aynı şekilde tasavvuftur. Yavuz Sultan Selim Han'ı Mısır'ı fethetmeye götüren unsur ne kadar bir tasavvufane, dervişane bir bakışsa, hı hı, aynı şekilde onun Kemal Paşazade'ye olan, kendi hocasına olan, zamanın Şeyhülislam'ı olan üstadına, hocasına gösterdiği hassasiyet ve saygı da o derece tasavvuftur. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi yatsı namazının abdestiyle, kıldığı yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılacak şekilde geceleri ibadet etmesi ne kadar dervişane ve tasavvufane bir yaklaşımsa, bir hayat tarzıysa, onun sabah akşama kadar talebe yetiştirmek için içtihat yapma gayreti diniyesi ve hassasiyeti o derece tasavvuftur. O yüzden bizim tasavvuf ve tarikatı şeriat ve fıkıhtan kopararak birbirinden bağımsız birer unsur gibi görmemiz, tasavvufu tekkeye, ilmi medreseye veya hayatı çarşı pazarı da İslam'dan bambaşka bir yere koymaya kadar götürecektir. O yüzden bu neyin neticesi olacaktır? Müslümanlık eşittir, camide yapılan ibadettir. Hı hı. Hayatımızın, alışverişimizin, evlilik hukukumuzun, ceza hukukumuzun veya insanlarla muamelemizin İslam'la bir alakası yoktur gibi bir vehamete götürmesi de kaçınılmaz olacaktır diyorum. Allah Teala cümlesinden bizleri muhafaza buyursun.
Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz tekrar. Eksik olmayınız. Önemli bilgiler eşliğinde bizleri aydınlattınız. Sağ olunuz. Sayın dinleyenlerimiz, İmam Gazali'nin dünyasına yaptığımız yolculuğumuz Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü Sayın Mehmet Büyükmutlu hocamızın öncülüğünde devam ediyor. Sizleri de yolculuğumuzda bizlere eşlik etmeye davet ediyor ve yeni bölümde buluşuncaya dek, Gazali Mektebi'nin yeni bölümünde tekrar görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.